gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten, en sıcak sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Şu anda yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Berk Özlem'le birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine sizlerle birlikte olacağız. Beğeneceğinizi umduğumuz bir program hazırlamaya çalıştık. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularla, konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de beklediğimizi hatırlatalım programımıza. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayarak programımıza dahil olabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz dün itibariyle yeni temamızı belirledik. Kar yeni temamız. Sizler için kar ne ifade ediyor? Bu haftaki yarışmamızın konusu, sözcüğü kar sevgili dinleyicilerimiz. Sizler için kar neler ifade ediyorsa telefon numaralarımızla yayın süresince, telefon numaralarımızla yayın sonrasındaysa elektronik posta ve Facebook ve Twitter üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter adresimiz ise Hayatın Sesleri olarak aradığınız takdirde bizlere ulaşabileceksiniz sevgili dinleyicilerimiz. Kar dedik, kar sevinci dedik. Yeni yıla da kar sevinciyle girdik biliyorsunuz. Türkiye 2014'ün son günlerinden itibaren kara teslim olmuş durumda. Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanıyor, okullar tatil ediliyor, olağanüstü önlemler alınıyor. Yıllardır kar yüzü görmeyen Hatay'dan İzmir'e kadar pek çok kent de bu yoğun yağıştan nasibini almış durumda sevgili dinleyicilerimiz. Sadece Türkiye değil, kuzey komşumuz Rusya'nın başkenti Moskova'nın başı da bu aralar karla dertte. Son 3 günde gerçekleşen yoğun kar yağışı kara alışkın Moskova'da bile pek çok soruna neden oluyor. Moskova karla nasıl mücadele ediyor? Gelin şimdi Moskova'ya uzanalım. Gazeteci Sayın Suat Taşpınar var telefon hattımızın ucunda. Türk-Rus.com internet sitesi editörü aynı zamanda. Hemen bir merhaba diyelim kendisine. Türkiye daha sıcak. Türkiye'den en sıcak selamlarımızla size merhaba diyoruz Sayın Suat Taşpınar.
Merhaba, merhaba. Karın başkenti Moskova'dan da size merhaba. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, gerçekten -30 dereceleri gördünüz. 30 santim kar kalınlıklarını gördünüz. Yeni yıla hava rekorlarıyla sefa olarak başladınız belki ama cefaya dönüştü galiba kar yağışı. Birazcık bize oradaki kar yağışından ve yaşanan olaylardan söz eder misiniz lütfen?
Şimdi Moskovalıların çok yaygın kullandıkları bir deyim var. Moskova'da kış 9 ay sürer, 3 ayda yazı beklemekle geçer derler.
Dolayısıyla çok güzel.
Kışın şehri, kışın başkenti Rusya denince akla ilk gelen soğuğu, karı ve uzun kış mevsimi. Bu açıdan Moskova'da tabii yağan kar ya da termometrenin -20-30'lara kadar düşmesi çok şaşırtıcı, çok sürpriz karşılanan şeyler değil. Ama işin doğrusu Moskova'da da tıpkı Türkiye'de bundan söz ederken nerede eski kışlar, eski mevsimler dediğimiz gibi Rusya içinde, Moskova içinde biz bunu son dönemde sık sık söylemeye başlamıştık. Çünkü işin doğrusu son birkaç yıldır Moskova'da da umduğumuz kadar, beklediğimiz kadar kar yağmıyordu. Çocuklar kızaklarını, kayak takımlarını senede birkaç kez indirebiliyorlardı. Parklar birkaç kez dolabiliyordu. Gerçekten az kar yağıyordu Moskova'da son birkaç yıldır. Ama bu yıl neredeyse bütün rekorlar alt üst oldu. Siz 3 gün dediniz, bugün 4. zafer gününde kar yağışı bütün hızıyla devam etti sabah. Öğlen durdu ama şu an itibariyle herhalde bir yarım metrenin üzerinde genel olarak şehirde kar var. Tabii kar şehri olduğu için Moskova çok hazırlıklı. Şöyle söyleyeyim, 14 bin civarında kar temizleme aracı her daim aportta bekliyor ve kar yağdığında da gece gündüz çalışıyor. Moskova'da bu açıdan çok büyük bir sıkıntı yaşanmıyor ama Moskova zaten normalde de trafiğiyle çok keşmekeş yaşayan, çok sıkıntı çeken büyük bir şehir. Karın hızına bu temizleme çabaları yetişemediği için şehirde bir sıkıntı var. Ama tek şansımız da şu, Moskova'da 31 Aralık'la 11 Ocak arası uzun bir kış tatili vardı, yılbaşı tatili vardı. Okullar kapalıydı, pazartesi günü okullar açıldı. Bu arada sakin bir dönemdeydi şehir, trafiğin çok fazla çilesini, cefasını çekmedik. Kar öyle bir zamanlamayla yağdı ki aslında Moskovalılara bu kez cefadan çok sefa sürdürdü diyebiliriz. Bu arada bu akşam da Rusya'nın eski takvimine göre yılbaşı, bu ikinci kez yılbaşı kutlayacak Rusya ve yılbaşına bir kez daha karlı bir ortamda böyle bir atmosferde girmek de Ruslar için, Moskovalılar için bir yönüyle büyük bir keyif tabii ki.
Evet, şimdi tabii bu sert iklim alışılmış olmasına karşın ciddi bir sorun olarak da ortaya çıkıyor herhalde. Binaları ısıtmak, yollardaki buzları eritmek, temizlemek, kardan kapanan yolları açmak bir hayli külfetli olsa gerek. Hem maddi hem manevi.
Şimdi bakın, bu Türkiye'den bakıldığında belki böyle görünüyor olabilir. Rusya'ya ilk kez gelenler de bunu şaşkınlıkla karşılar. Geçenlerde çok minik bir anekdotla bir şey anlatmak istiyorum. NTV yıllarından beraber çalıştığımız, şu an Londra'da gazetecilik yapan bir arkadaşımla Skype üzerinden konuşurken evde kalabalıkla oturan halini gördüm. O da beni kamerada tişörtle otururken görüyordu ve o sırada da Moskova'da sokakta eksi 20 derece civarında bir hava vardı. Arkadaşım, nasıl oluyor o evleri, nasıl ısıtıyorsunuz, üşümüyor musunuz bu soğukta diye sorduğunda, ona da dilimin döndüğünce şunu anlatmaya çalıştım. Rusya'da Sovyetler Birliği döneminden kalan öyle sağlam bir altyapı var ki, düşünün, nüfusu çevreden gelenler ya da çevre kasabalarla beraber 13-14 milyonu bulan Moskova, devasa bir metropol, merkezi bir sistemle ısıtılıyor. Yani Moskova'daki bütün evler tek bir merkezden ya da bölgelere göre 3-4 ısıtma ünitesine bağlı olarak merkezi bir sistemle, kalorifer sistemiyle ısıtılıyor. Ve inanın, dışarıda hava eksi 30 derece bile olsa Moskova'da evlerin içi minimum artı 25 derece civarında ısıtılıyor. Hatta bazen bu o kadar abartılı oluyor ki o havada bile, o eksi termometrede bile gece pencerenizi bir parmak açmadan sıcaktan uyuyamıyorsunuz. Bu da çok ilginç bir manzara Moskova ve Rusya açısından.
Evet, şimdi tabii Moskovalıların kara özlemi de vardı dediniz. Şimdi 9 ayı kış olarak geçer, 3 ayı da yazı beklemekle geçer dediniz. Peki bu yazı bekleme sürecine ne zaman geçilecek acaba Moskova'da?
Şimdi normalde tabii Nisan'la beraber Moskova'da karlar çözülmeye başlar. Nisan'ın başında. Ve Mayıs tatili, 1 Mayıs, Mayıs'ın ilk haftası Rusya'nın çifte tatil yaptığı bir dönemdir. 1 Mayıs'ta hem Emek ve İşçi Bayramı kutlanır, hem 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı kutlanır. İkinci Dünya Savaşı Zaferi'nin bayramı kutlanır. O arada artık tamamen kardan kurtulmuş bir Moskova olur. Ama tabii ki kar dediğiniz gibi kültürün bir parçasıdır. Örneğin Noel Baba yılbaşını o dönemi ifade eden bir figür olarak dünyada vardır ama Rusya'da Noel Baba'nın yanına Ded Moroz dedikleri, yani Ayaz Dede Türkçesiyle, Noel Baba'nın yanında bir de Sineguruçka vardır. Bu kızıdır Noel Baba'nın. Sineguruçka kar kızı, yani kara atıf yapılarak üretilmiş bir simgedir, bir kahramandır diyelim, geleneksel bir kahramandır. Dolayısıyla kar o kadar etkilemiştir ki Rus kültürünü, Noel ve Baba'nın yanına bile bir kardan yapıcı verilmiş. Dolayısıyla burada kültürün de bir parçası, tarihin de bir parçası. Hatta Rusya geçmişte tarihte büyük tehlikeleri atlattıysa, bu karın, kışın büyük faydası da olmuştur. Bununla neyi kastediyorum? Mesela 1812'de Napolyon Moskova'nın kapılarına dayandığında Moskova'nın kışı, karı, Fransız ordularını durdurmuş. Moskova'nın kapısına kadar gelip yenilip gitmiş Napolyon. İkinci Dünya Savaşı'nda St. Petersburg'daki o uzun dehşet kuşatmada da gene kışın, karın, soğuğun Rusya'yı koruduğunu görüyoruz. Yani bir yönüyle kar Rusya'da simge olarak bir cefa kaynağı değil de Rusya'yı sarıp sarmalayan, hatta yeri geldiğinde koruyan bir simge olarak hep iyi duygular uyandırıyor ve kış ülkesi olmaktan da Rusya'nın, hele de Moskovalıların hiç şikayetçi olduğunu düşünmüyorum.
Moskova'nın ve Moskovalıların bu sefayı en güzel şekilde sürmesi dileğiyle hem de Noel'inizi kutlayarak çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. İlerleyen günlerde belki o kar heyecanını, sevincini geride bıraktıktan sonra baharı beklerken yine birlikte olmak dileğiyle diyelim. Teşekkürler, hoşçakalın.
Her zaman, her zaman karlı, güzel, keyifli günler diliyoruz Moskova'dan. Hoşça kalın.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci Sayın Suat Taşpınar'dı konuğumuz. Türk-Rus.com internet sitesi editörü aynı zamanda. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde şimdi müzik diyoruz. Türkiye'de saatlerimiz 15.21'i gösteriyor ve Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sevgili dinleyicilerimiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan yeni nesil gençlerimizin başarılı rol modeli olarak yetişebilmeleri, sosyal ve kültürel hayata katkıda bulunabilmeleri, mesleki yönden daha iyi yetişerek yaşadıkları toplumlarda daha aktif olabilmeleri amacıyla Yurt Dışı Genç Liderler programı düzenliyor. Biz de bu programla ilgili bilgiler almak üzere stüdyomuza Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan koordinatör Sayın Alican Koç'u davet ettik. Merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bu arada yurt dışından geldiniz. Son derece yorgun ve uykusuzsunuz. Malum hava şartlarından dolayı da bir geç iniş söz konusu oldu sanıyorum rötarlı. Tekrar teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Hemen başlayalım isterseniz. Bu yurt dışı genç liderler programı ne kadar zamandır uygulanıyor aslında?
Yurt dışı genç liderler programının bu üçüncü yılı. Biz 2012'de başladık programı. 2013'te ve 2014'te bazı grupları aldık. Şimdi 2015 yılında üçüncü grupla bu programımıza devam edeceğiz.
Evet. Biraz da amacından söz edelim isterseniz.
Tabii biraz önce çok güzel açıkladınız aslında hedeflerimizi. Bu programın hedefi bizim artık yurt dışında tabii üçüncü hatta dördüncü nesle ulaştı vatandaşlarımız. Ve bizim tabii ki bütün toplumumuz çok önemli ama gençlerimiz bizim için biraz daha önemli. Çünkü bütün zenginliğimiz onlarda. Ve Türk toplumu çok genç bir toplum. Ve biz onlarla ilişkilerimizi güçlü tutmak için birçok program düzenliyoruz. Bunların da belki en önemlisi Genç Liderler programı.
Neler bu programla, var program kapsamında?
Program kapsamında tabii biz gençlerimizi belli dönemlerde buraya getirip iki programı bölüyoruz bunu yıl içerisinde. Gençlerimizi buraya getirerek tarih, medeniyet, ana dilleri olan Türkçe, kendi kişisel gelişimlerini arttıracak bazı programlarla programlar düzenleyerek onlar için daha ilgi çekici bir hale getirmeye çalışıyoruz programı. Çeşitli kültür gezilerimiz oluyor. İstanbul, içinde Ankara, İşte onun dışında Bursa, Edirne gibi Türkiye'nin tarihi açıdan çok önemli noktalarına geziler düzenliyoruz. Kendi tarihlerini ve kültürlerini öğrenebilmeleri için gençlerimizin. Yine bazı atölye çalışmalarımız oluyor. İşte bu çalışmalar kapsamında öğrencilerimiz yine Nevşehir'e gidip çanak çömlek yapmaktan tutalım da işte sunuş tekniklerini geliştirmek gibi önemli çalışmalarda yer alıyorlar.
Peki bunların hayata geçirilmesi nasıl oluyor? Örneğin gittikleri, döndükleri yerlerde nasıl hayata geçiriyorlar bunları?
Bunlar kendi kişisel gelişimleri için tabii. Biz dönen gençlerimizin zaman içerisinde tabii ki sürekli olarak onlarla ilişkilerimizi koruyarak neler yaptıkları hususlarından da onlardan bilgi alıyoruz. Zaman zaman toplumsal konularla ilgili kendileriyle ilişki kurarak işte çeşitli makaleler yazmalarını, bizi bilgilendirmelerini istiyoruz zaman zaman. Tabii bazı bu program kapsamında bazı vizyon konuşmaları da oluyor. Mesela daha önceki programlarımızda şu an Başbakanımız olan Sayın Ahmet Davutoğlu öğrencilerimize konuşma yaptı. Onun dışında işte yine Dışişleri Bakan Yardımcımız Naci Koru gibi, işte kurum başkanımız gibi birçok önemli akademisyenimiz gibi gelip onların biraz daha vizyonlarını geliştirebilecek, geleceklerine katkı sağlayabilecek konuşmalarla programa renk katıyorlar. Bazı sanat programlarımız da oluyor yine içerisinde. Değerli sanatçılarımız katılıyorlar. İşte bazen bu şiir dinletileri olabiliyor. Çeşitli Türk sanat müziği, Türk halk müziği konusunda isim yapmış bazı değerli sanatçılarımız program içerisinde alıyor. Yani çok geniş ve kapsamlı bir program bu. Ve çok sayılı gencimizi aslında biz buraya alabiliriz. Çünkü belli kriterlerimiz var programla
ilgili. Nedir kriterler?
Mesela öğrencilerimizin birinci bizim istediğimiz kriter öğrencilerimizden, gençlerimizden akademik başarıları. Yani üniversitede...
Öncelikle yaş kısıtlaması var mı?
Yaş kısıtlaması tabii ki. Belli bir yaş kısıtlaması var. Mesela bu sene için yaş kısıtlamamız 1992 ile 1995 yıllar arasında doğmuş gençlerimiz.
Evet.
Bunun dışında tabii bu yılın dışında bir akademik başarı kriterimiz var. Yani bulundukları ülkelerde, okullarda başarılı olan gençlerimize yönelik bir program oluyor. Adı üzerinde zaten genç liderler ve gerçekten lider olabilecek yetenekteki gençlerimizi biz programa davet ediyoruz. Bunun dışında sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaları bizim için çok değerli.
Evet.
O biliyorsunuz o yurt dışında tabii. Evet. Yurt dışında birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Türk vatandaşları tarafından kurulmuş. Bunların içinde görev almaları bizim için önemli. Bunun dışında sanat ve spor alanında çalışmalar yapması bizim için çok değerli. Örneğin bir gencimizin resim hususunda ya da sporla ilgili bir alanda, bir branşta çalışmalar yapması ya da müzik bizim için çok çok değerli. Yine bu da bir artı puan. Ve bunun dışında biz gençlerimizden niyet mektubu istiyoruz. Neden bu programa katılmak istiyorsun? Ve bu niyet mektubunu biz özenle satır satır okuyarak bir değerlendirme alıyoruz. Bu da ayrı bir artı puan. Ve bunların tamamından...
Orada da kendini ifade edişine mi bakıyorsunuz?
Tabii. Yani nasıl ifade etmiş? Ne istiyor? Yani bu programa katıldığı zaman ne elde edeceğini düşünüyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. Bunların totalinde de bir toplamında bir puan çıkıyor ortaya. Ve biz bu gençlerimiz arasından, başvuru yapan gençlerimiz arasından... En çok puan alanları programımıza davet ediyoruz.
Mesela şimdiye kadar katılım nasıldı? Bu seneki katılımdan nasıl bir katılım bekliyorsunuz? Hangi ülkelerden kaçar kişi alınacak?
Şimdi daha belirli önce, mi o sayılar? Tabii belirli. Biz bugüne kadar 40-40-80 kişilik bir gruba, ilk iki grupta bu programa dahil ettik. Bir sonraki yani bu yıl yapacağımız programda ise 45 öğrencimiz bu programa
kaç
dahil
ülkeden,
edeceğiz. 8 ülkeden. Ülkeleri de söyleyeyim. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Danimarka ve Avustralya.
Müracaatlar doldu mu yoksa şu anda bizi dinleyen gençler müracaat edebilirler mi?
Devam ediyor. 9 Şubat'a kadar devam edecek. Bu önemli. 9 Şubat'a kadar istedikleri zaman www.ytb.gov.tr/genç liderler sayfasına girerek ya da bizim ytb.gov.tr adresine girip oradan ilgili sekmeyi tıklayarak sisteme dahil olabilirler bu başvuruyu doldurarak. Herhangi bir soruları olursa da bununla ilgili gençliderler@ytb.gov.tr e-mail adresine de bize bir e-posta gönderebilirler.
Evet.
Buradan biz bütün soruları
şimdi
cevaplıyoruz.
Programımızın sonunda dinleyicilerimizin yazabilmeleri için tekrar edelim adresleri. Daha sonra yeniden verelim. Peki nasıl uygulanacak bu program? Gençler nasıl dahil olacaklar bu programa?
Gençler biraz önce bahsettiğim şekilde başvurularını yaptıktan sonra biz bir değerlendirme yapacağız. Biraz önce bahsettiğim kriterleri göz önünde bulundurarak. Daha sonra gençlerimizi belirleyeceğiz ve kendilerine bilgi vereceğiz programa katılmalarıyla alakalı. Hem konaklamaları hem ulaşımları hem Türkiye içindeki bu tip masraflarını, transferle ilgili masraflarını tamamını zaten biz karşılıyoruz. Programda biraz önce bahsettiğimiz bütün eğitim programları bu başlıklarda yapılıyor.
Ne kadar sürecek?
Yani tahminen program yaklaşık bir hafta kadar sürüyor. Bu bir hafta içinde işte 16 Mart'ta başlayacak. 22 Mart'ta da programın ilk ayağı bitecek. Gençlerimiz geri gidecekler. Ağustos ayında biz tekrar bir...
Aynı gençler.
Tabii aynı gençler. Ağustos ayında tekrar Türkiye'ye davet edilecek. Yani dediğim gibi iki ayaklı bir program. Birinci ayağı 16-22 Mart'ta, ikinci ayağı da Ağustos ayında olacak.
Şimdi ilk ayak Ankara'da.
Şehir Mart henüz ayında. Mart ayında biz gençlerimizle İstanbul'da genel olarak programı yürütüyoruz. Ama değişiklik olduğu zaman da mutlaka kendilerini bildiriyoruz ama yine planımız
İkisi
İstanbul'da.
İkisi de İstanbul'da mı olacak?
Ankara'da bazen birkaç gününü geçirebiliyoruz programı ama genel olarak İstanbul'da yürütüyoruz programı.
Evet. Peki o ilk yıllara göre 2012'de başladık, 2013'te yaptık ilkini dediniz. Katılım nasıldı? Müracaatlarda bir artış söz konusu mu? Tabii. Daha çok kızlar mı, erkekler mi?
Tabii programda sürekli bir başvurularda artış var. Biz bir de her sene mümkün olduğu kadar ülkeleri değiştiriyoruz. Çünkü bu seneki 8 ülkenin bazıları geçen sene yoktu. Onların bazıları da önceki sene yoktu. Mesela bu sene örnek vermek gerekirse Belçika şu an listemizde yok.
Yok.
Ama önümüzdeki sene tekrar olacak. Yani hani bununla ilgili bilgi de vermiş olayım. Hani bu sene niye Belçika yok diye soran olursa seneye yeniden
Peki,
olacak.
Peki niye hepsi dahil değil de seçiyorsunuz ülkeleri?
Çünkü belli bir sayımız var. Bu kotanın dışına çıkmak istemiyoruz ama bunun dışında bizim önemli gençlik programlarımız var başka. Bu programlar mesela herkese açık. Bunlardan birkaçını da örnek vermek isterim ben aslında. Mesela bu sene başladığımız, 2014 yılında başladığımız, daha doğrusu geçen sene oldu artık. 2014 yılında başladığımız Gençlik Köprüleri programı var. Gençlik Köprüleri programında da biz 16-22 yaş arası bütün gençlerimizi bir sivil toplum kuruluşu vasıtasıyla onların bize başvuru yapmaları üzerinden yine Türkiye'ye getiriyoruz. Bu bir mali destek programı Gençlik Köprüleri. Bu sene 2014 yılında daha doğrusu açtığımız programda 31 proje başvurusu kabul gördü. yanlış hatırlamıyorsam 12 ülkeden 31 proje başvurusu kabulü gördü ve 2015 yılında ki bir kısmı geldi, 1200 gencimiz bu gençlik köprüleri kapsamında Türkiye'ye geliyor. Ve belirlenen bölgelerde, örneğin işte Adana'dan tutun Ankara'ya, işte Edirne'den tutun Karaman'a, Erzurum'dan tutun Kayseri'ye kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kültür ve tarih gezileri yapıyorlar. Aynı zamanda Türkçe eğitimleri alıyorlar. Aynı zamanda tarih seminerleri veriliyor kendilerine. Bu çok güzel bir program ve buna 2014 yılında başladık. Ve bu 2015'te de Şubat ayında yine başvuruları kabul etmeye başlayacağız. Şubat ayından itibaren de tekrar gençlik köprüleri ile ilgili proje almaya başlayacağız. Bu sene inanıyorum ki sayıyı 1500'e, belki daha fazlaya çıkartacağız. Bunun dışında genç liderlerle beraber gençlik köprülerinin dışında genç hukukçular programlarımız var. Yine gençler için başka bir önemli program. Bu tabii spesifik bir konu. Yalnızca yurt dışında yaşayan genç hukukçularımıza yönelik. Bugüne kadar bunu da 6 defa düzenledik ve yaklaşık 400 genç hukukçuyu Türkiye'de ağırlamak kaydıyla çeşitli eğitimler verdik, özellikle uluslararası alan. Çünkü vatandaşlarımızın hak arayışları bizim için çok önemli ve vatandaşlarımız genel olarak Türk hukukçulara yöneliyorlar. Ve bizim onlara belli konularda eğitimler vermemiz hem onların kendi kişisel gelişimleri için, Türk hukukçuların, hem de vatandaşlarımızın problemlerini çözmek adına çok önemli. Bunun dışında şimdi yine 2014 yılında başladığımız, başvuruları maalesef biten ama 6 ay içinde tekrar açacağımız yurt dışı vatandaşlar akademik bursları var. Bu akademik burslar da yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitim gören Türk öğrencilerin tez dönemlerinde belli bir araştırma konusu kapsamında burs vasıtasıyla desteklenmesi.
Peki tüm bunların duyurularını nasıl yapıyorsunuz orada öğrenim gören öğrencileri, orada yaşayan insanları?
Duyuruları hem büyükelçiliklerimiz üzerinden hem oradaki basın organları üzerinden, yerel Türk
yani
basını.
Yani duymayan diyelim. Öğrenci kalmıyor değil mi bu projelerden haberdar olmayan?
Biz mümkün olduğu kadar evet tüm topluma nüfuz etmeye çalışıyoruz bu konuda. Tabii sizlerin de yardımları yararlı oluyor. Mümkün olduğu kadar herkese duyurmaya çalışıyoruz ve zaten hani başvuru sayısından da aşağı yukarı anlayabiliyoruz bunu. Mesela yurt dışı vatandaşlar akademik araştırmalar destek programına yanlış hatırlamıyorsam 1536 tane başvuru var. Yani 1536 tane Türk vatandaşı, akademisyen bu burs programına başvurmuş.
Peki ne kadar öğrenim gören insan var?
Yani bizim aradığımız bölümde aşağı yukarı zaten 15 bin dolayında bir yüksek öğretim, yani yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrenim gören vatandaşımız var. Bunun %10'unun da buna başvuru yapması. Çünkü biz çok belli başlı konularda, sosyal bilimler alanında ve göçle ilgili, aidiyetle ilgili, işte bizim belirlediğimiz başlıklarla ilgili bölümlere burs veriyoruz. Bu yüzden %10'a ulaşmak da gerçekten büyük bir başarı aslında. Bunun içerisinden de 260 tane başvuru bizim açımızdan hani
kabul
uygun görüldü. Bu başvurularla alakalı şimdi mülakatları yapılacak zaten birebir öğrencilerimizle. Ardından da burs programı başlayacak. Bir 6 ay içerisinde tekrar programı açıp yeni öğrencilerimize de burs vermek istiyoruz.
Evet, çok güzel. Biz de yine hazırız bu tür faaliyetlerinizi duyurmak için buradan. Çünkü gençleri hayata hazırlamak adına gerçekten çok güzel projeler bunlar. Evet. Gençlerin ilgi gösteriyor olması da gerçekten çok hoş ve sevindirici. Peki az önceki proje kapsamında yurt dışı genç liderler programı kapsamında şimdi 92 ve 95'liler katılabilecekler bu yıl dediniz. Evet. Her yıl tabii ki değişiyor ama yaşları tutanlar tekrar müracaat edebiliyorlar mı yoksa bir kez mi katılma hakları var böyle bir programa?
Bir kereye mahsus. Zaten hani dediğim gibi biz iki bölüm halinde yapıyoruz programı ve İlerleyen dönemlerde biz mesela 2013'teki genç liderlerimizle tabii ki kopmadık. Hala ilişkilerimiz devam ediyor. Sürekli olarak ülke ziyaretlerimizde kendileriyle görüşüyoruz. Onun dışında telefonla sürekli durumlarını öğreniyoruz. E-maillaşıyoruz. Bazen onlara bazı konularda örnek vermek gerekirse işte şimdi zor bir dönemden geçiyor Avrupa. Yani özellikle İslamofobi. ve Müslümanların orada yaşadıkları hak ihlalleri, bazen karalama kampanyalarına karşı. Evet.
Ki siz bunun için Fransa'daydınız. Tabii. Dün gece yoldan geldiniz. Hatta hiç uykusuz stüdyomuzdasınız. Şimdi peki oradaki öğrencilerin bakışı nasıl?
Öğrencilerin İslamofobiye karşı mı?
Evet, evet. Tabii, yani, evet, tabii. Yeri gelmişken bir cümle.
Asıl zorluğu çeken aslında onlar. Çünkü yani toplum içerisinde sürekli olarak her gün yaşayan ve bununla alakalı engelleri sürekli olarak hisseden onlar. Ve bu durumdan çok rahatsızlar. Ama yine de özellikle üniversite çağında olan gençlerimiz problemlerini, yani bu problemleri konuşarak çözebiliyorlar. Yani toplum içerisinde gerçekten bir anlayış hakim her iki tarafta da. Evet. Hem yaşadıkları toplum içinde hem de kendi Türk toplumları içerisinde. O yüzden çözüm çok zor değil. Zaten Sayın Başbakanımız da bunu defaatle belirtti.
Evet.
Biz de buna inanıyoruz. Çözümü yakın zamanda göreceğiz zaten.
Evet. Şimdi dönelim yine Yurtdışı Genç Liderler programına. 9 Şubat'a kadar müracaatlarını yapabilirler. Şu anda bizi dinleyen 92-95 doğumlu öğrenciler ya da yakınları dinliyorlarsa. Şimdi o adresleri tekrar edelim. Lütfen programımızın sonunda tekrarlayalım demiştik. Yazmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir.
Tabii www.ytb yani Yozgat Trabzon Bursa gov.tr/genchliderler bu direkt olarak programın internet adresi, web sitesi. Buna biraz önce dediğim gibi www.ytb.gov.tr adresindeki ilgili sekmeden de ulaşabiliyorlar. Bunun dışında bu anlattıklarım dışında herhangi bir soruları olursa genchliderler@ytb.gov.tr e-mail adresinden de bize istediklerini sorabilirler. Her türlü bilgiyi de sürekli olarak 7/24 kendilerine sağlıyoruz zaten.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gençleri hayata hazırlamak adına çok güzel programlar, projeler bunlar. Devamının gelmesi dileğiyle gençlerimize de başarılar dileyerek tekrar teşekkür ediyoruz size de program konuğumuz olduğunuz için.
Biz sağ teşekkür olun. Ederiz vakit ayırdığınız için. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan koordinatör Alican Koç konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Ve yine müzik diyoruz.
Açıldık, rüzgarlara bindik, taşındık. Şamanla süzülürüz bilinmeze. Kaptanımız yaşlı ve usta, güneş kızgın tepemizde. Yan yatmışız dostumuz Poyraz'a. Adalar, artık dar gelir bana bu odalar. Adalar, her şeyden uzak. Adalar, insanlar gibi. Su altından tutuşmuş elleri. Dümene yapışmışım sevgilim sanki. Dipsizliğin ortasında. Limanda yok artık rotamızda. Dökülmüş üstüme bir kova yakamoz. Yıldızlı hem yaldızlı. Ay ışıklı bir öyküde başroldeyiz. Adalar, insanlar gibi. Su altından tutuşmuş elleri, adalar artık dar gelir bana odalar, adalar her şeyden uzak, adalar insanlar gibi. Su altından tutuşmuş elleri, su altından tutuşmuş elleri, su altından tutuşmuş elleri.
Sözcükler. Bu bölümümüzde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata ile birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bugün de stüdyomuzda sevgili Elif Berna Kutluata, merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Teşekkürler.
Evet, geçen hafta sözün sözcüklerin insanlar üzerindeki o çok büyük etkisinden söz etmiştik. Sözcüklerle karşımızdakini ikna eder, yumuşatırız dedik. İşlerin olumlu gitmesine sebep olur, sağlayabiliriz bunu dedik. Sert ve ölçüsüz söylenmiş sözlerle de ne kadar kötü sonların gelebileceğini söyledik. Gerçekten söyleyenin ölümüne bile yol açabiliyor değil mi? Ne yazık ki sözcükler.
Dil yarası geçmiyor yani onu bilmek gerek. Özellikle de olumsuz bir şeyleri dile getirirken bunun bir kez daha farkında olmak ve eğer mümkünse kişilerin şahsına yönelik değil de daha çok sergilenmiş olan eyleme ilişkin, eğer hani söylemeden duramıyorsak onu dile getirmek en iyisi olabiliyor. Onu söyleyelim. Çünkü zaman zaman bizler o anda dilimizden uçuveren, hani kelebek misali uzaklaşan sözcükleri çok fark edemeyebiliyoruz. Ama yine de sözcükler iletişimimizin önemli araçlarından. Özellikle de hani biz burada radyodayız. Normalde hani yüz yüzeyken yüzü gözü biraz işte hareketleri, beden dilini görünce daha anlamlı olabilir. Ama bizler radyoda bunu daha iyi anlıyoruz ki bazen sözcükten başka seçenek kalmıyor. Hani evet. Telefonda konuşurken de öyle. Ya da bugünlerde işte bilgisayarda bir şeyler yazarken de öyle. Bugün için mecazlardan bahsedeceğiz demiştik birlikteyken. Aslında mecaz demek biraz da hikaye demek. Gün içerisinde zaman zaman kullanıyoruz atasözlerini, deyimlerini ama fark etmiyoruz kullandığımızı. Oysa çok güçlüler. Atasözleri ve deyimler halk bilgeliği. Bilgelik çok değerli bir olgunluk. Ve çok görünür olmayabiliyor zaman zaman. Atasözleri ve deyimler en görünür olduğu yerler. Atasözleri ve deyimleri birilerine bir şeyleri bazen yaptırmak için, bazen akıllarında kalsın diye, bazen de ikna edip yaptırmamak için kullanıyoruz.
Ama çok da etkili oluyorlar.
Evet, çok etkililer. Pek çok araçtan çok daha etkililer. Kesinlikle. Ben o yüzden dinleyicilerimiz için birkaç tanesini seçtim.
Lütfen.
Bir yöntem diyelim artık. Atasözü ve deyimleri olduğu gibi kullanarak kişiye bir hikaye aktarmak ya da sözü kullanmak. Doğrudan doğruya var olanı. Meşhur söz, olsaydı bulsayı ekmişler hiç bitmiş.
Evet.
Hani bazen sohbet uzar. Şu da şöyle olsaydı. Aslında 2 yıl önce de bu da olsaydı.
Evet.
Keşke şu da olsa diyerek konuştuğumuz anlar. Bunlar bazen etkilidir, faydalıdır. Hani bir boşanma aracıdır. Ama zaman zaman da pek bir işe yaramaz.
Sonuçta koskocaman bir hiç.
Evet. Ama hani karşı tarafa konuşurken bu da koskocaman bir hiç, artık vakit kaybetme sus diyemeyeceğimize göre söylenebilecek güzel bir atasözü bulmuş atalarımız. Olsaydı bulsayı ekmişler hiç bitmiş. başka bir şeye bakmak gerek.
Evet, gerçekten öyle. Çok hoş.
Olumsuz bir şeyi dile getirirken de söylediğimiz bir söz var. Kendimizle ilgili olumsuzluğu özellikle güzel ifade ediyoruz. Acı patlıcanı kırağı çalmaz diyoruz. Çok uzun bir paragrafla anlatabileceğimiz bir şeyi bir atasözüyle anlatmış oluyoruz. Evet.
Zaten hep lise yıllarında o kompozisyonlar atasözlerinden kompozisyonlar yazardık sayfa sayfa değil mi?
Evet, meşhur saklaya damlaya damlaya göl olurmuş.
Sakla samanı gelir zamanı gibi.
Orada bir tehlike var tabii. Bir şeyi sürekli tekrar ediyor olmak orada bir anlam kaybına neden olabiliyor. Gerçekten damlaya damlaya göl olabilir. Bu olumlu olarak da kullanılıyor, olumsuz olarak da kullanılabilir sonuçta ama atasözü olumlu olarak kullanmış. Biz kaybedebiliyoruz anlamlarını, hatırlamakta fayda var. Bir de tabii hayat tavsiyesi, sağ elin verdiğini sol el bilmesin sözü var. Evet. Çok değerli bir söz.
Çok da anlamlıdır aslında değil mi?
Temel yaşam ilkelerinden. Çok uzun anlatabileceğimiz bir şeyi tek bir atasözüyle anlatabiliyoruz. Bu bir hayat dersi, hani babadan oğula geçen derslerden.
Evet.
Bazen de iletişim süreçlerinde bu kalıpları kırarak kişilere bir şeyler anlatabiliyoruz.
Nasıl?
Belki ilginç gelen kısmı olabilir. Ben özellikle gerçekten olanları toplayıp getirdim bugün. Damarına basmak bir deyimdir. Birini sinirlendirmek anlamında kullanılır. Damarına basma.
Damarıma basma ya da.
Bu süreçler içerisinde iletişim eğitimlerinde özellikle kullanılıyordu bunlar. Bir tanesi dedi ki hadi öğrencilerden biri hadi bakalım damarıma bastın dedim. Ne diyeceksin? Eğitmenin verdiği cevap güzeldi. Ben dinleyicilerimiz için onu getirdim bugün. Damarın yüzeye yakın olmazsa kimse basamaz dedi eğitmen. Sen başkasının yaptığını bırak kendi damarına sahip çık.
Çok güzel. Evet, gerçekten çok anlamlı.
Damarına basmak sözünü böylelikle tersine çevirdi. Bakın artık bu sözün üstüne ben buna şahit olmuş birisiyim. Bu sözün üstüne hala damarıma basıldı diye sinirlenmeye devam edemedi kişi. İster istemez döndü ve kendi damarına sahip çıkmak ne demektir onu düşündü. Bir deyimi biraz önce atasözünü olduğu gibi de kullanabiliriz. O atasözünü kırarak da kullanabiliriz ikna süreçlerinde.
Evet, çok önemli gerçekten.
Bir diğeri de bir hanımefendinin söylediği bir sözdür. Karşıdaki kişi dedi ki bir olaydan bahsederek, biraz da tatsız bir olaydan bahsederek kendini aklamak namına dedi ki dayak cennetten çıkma en sonunda. Hanımefendi de cevap olarak dedi ki iyi bir şey olsa cennette kalırdı.
Evet.
Sen yine de çok rağbet etme.
Çok güzel.
Böylelikle
süper, evet. Bir sözü. Bir atasözü daha.
Hani dayak cennetten çıkmadır sözü herkesin bildiği bir şey ama o hanımefendinin verdiği cevapla düşünebiliriz. İyi bir şey olsaydı cennette kalırdı. Çıktığına göre çok rağbet etmemek gerek.
Evet. Bence de çok güzel. Aslında dil yeri geldiğinde bir duygu, yeri geldiğinde bir fikir.
Tabii
değil mi? Şimdi bu duygu ve fikrin insanlara taşıyıcısı aslında dilimiz.
Kesinlikle. İçerideki inanç ve değer dünyasını dışarıya vuran şey dil. Hele de yazılırsa birisini tanımanın en kolay yolu ona birkaç paragraf bir şey yazdırıp okumak. İçten bir şey paylaşılıyorsa gerçekten insanı olduğu gibi gösteren çok değerli bir pencere değil. Ya da sohbet etmek, konuşmak. Tabii ki konuşturmak aslında ve dinlemek. Bizde çok güzel bir deyim var yine can kulağıyla dinlemek diye. Deyimlerin çevrilmesi çok mümkün olmuyor. Her dilin kendine özgü yapısına ait. Ama gerçekten can kulağıyla dinlemek de çok değerli bir deyim.
Evet, gerçekten öyle.
Can kulağıyla dinlemeyi zaman zaman hani hayat bu, hepimiz her an can kulağıyla dinleyemeyiz. Ama bir şeyi can kulağıyla dinlemenin ne demek olduğunu düşünmek bile yeter. Belki de biraz önce söylediğimiz gibi bir evlada verilecek en değerli hediyelerden, öğütlerden biri olsa gerek.
Evet.
Sevdiklerini can kulağıyla dinle demek yeter.
Kesinlikle, kesinlikle çok doğru. Şimdi Konfüçyus'a da sormuşlar ya, bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu diye. O da hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle başlardım demiş. Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz, düşünce iyi anlatılmaz, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz demiş ki ne kadar doğru gerçekten.
Zaten bunu yaşıyoruz aslında. Bazen çok basit alışverişlerde de böyledir. Hele birkaç kişinin girdiği diyaloglarda özellikle böyledir. Örneğin bir sipariş verirken ya da aile içinde bir konuyu konuşurken insan kulaktan kulağa oynuyormuş gibi hissedebilir. Çünkü söylediğiniz şey çok başka bir şekilde dönebilir.
Evet, öyle oluyor.
Yani bir sipariş verirsiniz. Aha. Örneğin basit bir şey, kendinize bir yemek isteyeceğiniz zaman bile asıl düşündüğünüz şeyden çok başka türlü bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Hayat bize bazen kulaktan kulağa oynatıyor.
Ancak, evet, hiç bu yönüyle bakmamıştım ben.
Kulaktan kulağa oynatıyor. Hele hele sizin gibi TRT gibi büyük kurumlarda çalışırken, evet, doğrusu işte biz de çalışıyoruz üniversitelerde ya da büyük bakanlıklarda. Çok daha fazla insanın dahil olduğu, işlerin çok daha hızlı ve yoğun gittiği zamanlarda hakikaten kulaktan kulağa oynamış oluyoruz. Hani kastettiğinizin çok dışında bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Söylediğinizin çok farklı yürüdüğünü, kişiden kişiye iletildiğini görürsünüz.
Ama bunların İletişim altında bir süreç. Hepsi yatıyor işte. Az önce bahsettiğiniz gibi can kulağıyla dinlememekten tutun da kulaktan kulağa oynamak ya kadar hepsi. Daha başka sebepler de sayabiliriz belki.
İşte burada yeni araçlar bulmak gerek. Güzel bir söz var. Aslında Türkçe'ye yabancı dilden çevrilmiş sanıyorum ama benim çok sevdiğim, okuduğum bir sözdür. Önemli olan kapıyı vurmaya devam etmek değil kapının açılması için. Anahtara sahip olmak der. Çok güzel bir söz çünkü biz de örneğin sizinle bir iletişim sorunu yaşıyorsam aynı kelimelerle ve aynı neredeyse inatla, aynı duygusal tonda aynı şeyi tekrar etmem sonuç elde etmez. Kapıyı vurmaya devam ederim ama önemli olan anahtara sahip olabilmek.
İşte o anahtara nasıl sahip olacağız? Sihiri burada herhalde.
O anahtara sahip olmanın yolu şu. Karşımızdakine ilişkin gözlemlerimizi arttıracağız. Hı-hı. Zaman zaman iletişim sorunlarında şununla karşılaşırız. Sorun sizdedir, basitçe ifade edeyim. Ben çözebilirim. Hı-hı. Hayır, böyle bir şeyi kabul etmemek yararlı. Çünkü sorun ikimizin arasındadır. Herhangi bir kişide değildir. Bir süreçtedir, bir eylemdedir. Ve bunun çözmenin yolu, evet, önce benim kendime bakmam ama sonra sizi dinleyebilmem. Zaman zaman şunlarla karşılaşıyoruz. Hele de ciddi duygusal sorunlar varsa, açık olalım. Kuşak farkı varsa, örneğin siz, ben bilmiyorum, İspanyolca hiç bilmem ya da Fransızca bilmiyorum ya da Almanca. Siz Almanca konuşursanız ve ben Almanca bilmeyen biri olarak, Türkçe olarak size bir şeyler anlatmaya çalışırsam ne kadar iletişim kurabiliriz? Bazen sözcüklerimiz duygularımızın altında kalıyor. Duygular sözcüklerin üstüne yığılıyorlar. Öyle zamanlarda bir, kendi duygularımı çıkarabilmeliyim. İki, sizin hangi dili konuştuğunuza biraz can kulağıyla vakit ayırmalıyım.
Aynı dili konuşmak önemli.
Aynı dili konuşmak önemli.
Konuşmaya çabalamak belki de.
Ve küsmemek önemli. Evet. İletişim süreçlerinin birinci adımı budur. Yani çocukluktan, ergenlikten çıkışın göstergesi de budur. Küsmemek.
Evet, sohbet o kadar güzel ki zaman akıp gitmiş. Evet. Haftaya devam etmek dileğiyle diyelim ve çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili Elif Berna Kutlu'ya, gerçekten çok keyifliydi. Sihirli sözcükleri konuşmaya devam edeceğiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu'ya teşekkür ediyoruz bu hafta içinde. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Recep Özdem ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl.